Ayrım 24, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 236, 47. bölüm. Hiç konuşmadan yağmurun altında yeniden avluyu geçtiler. Hava aydınlanmıştı. Yerdeki su birikintilerine bastıkça sular dağılıyor ve makadamın boşluklarına sızıyordu. Ervan anahtarıyla yemekhanenin kapısını açtı. Anahtar hala ondaydı. Salona girdi ve orayı bıraktığı gibi buldu. Karanlık, geniş ve tozlu. Clément'ı da içeri davet ettikten sonra ondan bir dakika izin istedi. Ağrıları yeniden başlıyordu, daha şiddetli olarak. Belki de hastaneye gitmeli, bir doktora görünmeli, röntgen çektirmeliydi. Ya da sadece Clément'a muayene olmalıydı. Başlarına kötü bir şey geldiğinde sağlıklı insanların yaptığı gibi. Eczane torbasından rastgele ağrı kesiciler almakla yetindi ve hepsini birden yuttu. Sonra mesajlarını kontrol etmek için cep telefonunu açtı. Ekran sanki suratına patladı. En az 17 mesaj vardı. Kuşkusuz Di Greco'nun ölümüyle ve West France'da yayımlanan röportajla ilgili birikmiş mesajlardı bunlar. Baş parmağıyla isimleri ve tarihleri kaydırdı. Maurice Damas, Wink, babası, okumaya takati yoktu. Clément uzun çelik masanın ucuna oturmuştu. Yağmurlu üstündeydi. Sadece şapkasını çıkarmıştı. Sağ bacağı titriyor ve dudağının bir köşesi seyiriyordu. Asabi görünüyordu. Sizi dinliyorum. Karın bölgesindeki incelemelerimi sürdürdüm. Organların alındığı bölüm değil mi? Tam olarak evet. İçteki yaraları yeniden dikkatle incelemek için başka bir şey buldum. Cebinden ağzı kapalı bir deney tüpü çıkardı. O da şimdiden alacakaranlık olmuştu. Ervan saydam cismi aldı ve pencereye doğru tuttu. İçinde ne olduğu anlaşılmayan kalıntılar vardı. Bunlar ne? Tırnak kırpıntıları, saç tutamı. İlaçlarla uyuşmuş olduğunu düşünen Ervan ürperdi. Bu şeyleri Vissa'nın karnında mı buldunuz?
Kesinlikle.
Bunları ona yedirmiş mi? Hayır. Sadece oraya yerleştirmiş öldükten sonra. Durum gerçekten çılgın bir hal almaya başlıyor. Bunlar başka bir bedene aitler.
Bunu nasıl bilebiliyorsunuz?
Kendiniz bakın. Saçlar kızıl sarı. Ervan gözlerini kıstı ve örnekleri ışığa doğru çevirdi. Bir başka ayrıntı dikkatini çekti. Tırnaklar uzun inceydi ve siyah ojeli. Kuşkusuz kadın tırnakları, gotik tarzı. Deney tüpünü masaya bıraktı ve tahammül eşiğini fazlasıyla aşmış gibi görünen Clément'a baktı. Birbirlerini anlamışlardı. Kuşkusuz bu parçalar başka bir kurbana aitti. Daha önce öldürülmüş ya da öldürülecek olan. Bu Ervan'ın beklediği bir onaylamaydı. Amiral Di Greco Vissa'yı öldürmemişti. Kim bilir neredeki başka kurbanın tırnaklarını ve saçlarını toplarken onu hayal etmek imkansızdı. Kıpti enkazdaki randevusuna giderken K-76 ile de orduyla da alakası olmayan bir katille karşılaşmıştı. Daha önce de öldürmüş ve bu cinayetten sonra öldürmeyi düşünen ve listesindeki bir sonraki kurbanı işaret edecek bir tür mesaj bırakmış bir katil.
Ne diyorsunuz?
Clément açıklamalarını sürdürüyor ama Ervan pek dinlemiyordu.
Bu sabah Neveu'yla birlikte bedeni yeniden oluşturmaya çalışacağımızı söylüyordu.
Neden Neveu?
Çıkardığım diğer metal uçları almaya gelmesi gerekiyor. Cesedin Tobruk korugandaki tam pozisyonunu belirlemeye çalışacağız.
Bu mümkün mü?
Size daha önce patlama anında vücudun kadavra sertliğinden bahsetmiştim. Kemiklerin kırılma açısına göre belki kuyunun içindeki beden duruşunu çıkarabiliriz.
Ervan şaşkın bir ses tonuyla sordu.
Yani?
Clément yıldırım hızıyla gerçek bir dedektif gibi cevap verdi.
Bildiğim tek şey var. Durumuna rağmen bu ceset Pandora'nın kutusu gibi açtıkça bir şeyler buluyoruz.
48. bölüm. Boşu boşuna dışarıda geçen bir gece. Gael'den hiç iz yoktu. Barları, gece kulüplerini, caz müzisyenlerinin konser sonrası toplandığı bistroları, kızının takıldığı mekanların yer aldığı listedeki her yeri.
Bunların her biriyle ilgili bir dosya vardı. Dolaşmıştı, içiyormuş, alkolden nefret ediyordu ve eğleniyormuş gibi yaparak eğlenceden nefret ediyordu ve bir anlamda kadınlardan nefret ediyordu. Gün doğana kadar düşünüp durmuştu. Sabah 7'den Mesan Caddesi'ne geçmiş, ilaçlarını yutmuş, soğuk bir duş, elektrik şoku ancak daha yararlısı yapmıştı. Ter, gecenin kokuları, sefih ruhlar hepsi yok olmuştu. Yeniden insani zayıflıkları küçümseyen ve onları kullanan, her zamanki deve dönüştüğünü hissetmişti. Tıraş oldu, artık bütün umudu Ervan'daydı. Çoktan yola çıkmış olduğunu ümit ediyordu. Giyindikten sonra yeni takım, yeni gömlek ve pantolon askıları Luak'la ilgilenmeye karar verdi. Karakolda bir gece yeterliydi. Kendisini Quai de Orfevre götürmesi için şoförünü çağırdı. Golfünü Monceau Parkı yakınlarında terk etmişti. Yol boyunca büyük oğlunu 5 kez aradı. Salak herif cevap vermiyordu. Dün geceden bu yana bir hayat belirtisi yoktu. Neredeydi? Savcı Vissa'nın ölümünü açıklamaya ne zaman karar verecekti? Daha bu sabah o bile Bovo meydanından çok sayıda telefon almıştı, bilgi istiyorlardı. Konudan haberdar olmadığını kabullenmek zorunda kalmış ve işe yeni başlamış bir çaylak gibi fırça yemişti. Önemi yoktu, o bir sigortaydı ve bütün sigortalar gibi sıcak darbelere alışkındı. Kimseye gözükmemek için şoförden kendisini Kuay'dan birkaç yüz metre uzakta bırakmasını istedi. Luak'ın tutuklanmasını isteyen polis şefi Kursanov'u tanımıyordu. Ancak her zaman tehlikeli çeteciler olarak gördüğü narkotik polislerini tanıyordu. Narkotikçiler sınırda yaşayan heriflerdi ve kimse onların polisin içine sızmış muhbirler mi yoksa polisten maaş alan müptelalar mı olduğunu bilmezdi. Hazır oldu ki tüm nöbetçiler uzaklaştığında ana kapıdan girdi, gizlilik nedeniyle. Merdivenlerde düşmanın karşısındaki kozlarını yeniden gözden geçirdi. Aslında tek bir kozu vardı ancak önemli bir kozdu. Nöbetçi savcı eski bir dostuydu ve oğlunun serbest bırakılması için Morvan'a takipsizlik kararıyla süslediği yazılı bir emir vermişti. Tabii tüm bunlar düzmeceydi. Savcı bir soruşturmadaki gelişmelerle ilgili geçici karar alamazdı ve adli polis gözaltı süresini uzatmakta özgürdü. Bir uyuşturucu olayında 4 güne kadar, ancak belge konuya giriş için iyi bir bahaneydi. En ufak bir özlem duymadığı 36'daydı yine. Koridorlar, intiharları önlemek için gerilmiş ağlar, hevenk halinde tavanı kaplayan ve buraya hakim olan kasvetli gerginliği emiyormuş gibi görünen kablolar. Saat henüz erkendi ve çok az insanla karşılaştı. Böylesi daha iyiydi. Başı önde, omuzları duvarlara sürtünerek ilerledi. Sonunda Kursanov'un odasını buldu. Kapıya vurdu, sonra cevabı beklemeden içeri girdi. 40'lı yaşlarda üstünde asker ceketi bulunan ufak tefek bir adam telefonda konuşuyordu. Ayaklarını masanın üstüne uzatmıştı. Morvan'a kapıyı arkasından kapatması için işaret etti. Gregoire kapıyı kapattı ve adamı incelemeye başladı. Cılızdı, sakalı 3 günlüktü. Gözlerinin altında mor halkalar vardı. Ufalmış göz bebekleri göz çukurlarında ocaktaki kestaneler gibi közleniyordu. Kursanov konuşmasını bitirdi, sonra abartılı bir nezaketle telefonu kapattı.
''Ha ha ha, kimleri görüyoruz?'' dedi yapmacık bir ses tonuyla. ''Bovo meydanının efendisi, The Punisher'ın ta kendisi.'' Dipnot, The Punisher cezalandırıcı filmine gönderme. ''Sizi buraya getiren nedir büyük üstad?''
Morvan masanın üstüne savcının kararını bıraktı ve dişlerinin arasından tıslarcasına konuştu.
''Bununla kıçını silersin. Hemen oğlumu nezaretten çıkarıyorsun. Ben de senin adını unutmaya çalışıyorum.''
Polis şefi ayaklarını abartılı bir yorgunluk ifadesiyle masanın üstünden indirdi. Sonra bir çekmeceyi açtı. Masanın üzerine her biri mühürlü saydam poşetler içinde olan küçük kokain paketleri koydu. Hepsi de Luak Morvan olarak etiketlenmişti.
''12 gram'' dedi Kursanov ses tonunu değiştirerek. ''Kişisel kullanım için biraz fazla, öyle değil mi? Daha ziyade yasak madde kaçakçılığı olduğunu söyleyebilirim. Ya da yasak madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak olduğunu.''
birkaç gramını hasıraltı edebilirsin değil mi? Kursanov rahatsız olmuş bir havaya büründü. Koyu renkli gözleri mor halkalarının gerisine çekilmiş gibiydi. Ne zamandan beri narkotik bu miktardaki uyuşturucularla ilgileniyor? Burnunu pudraya bulayanların sayısı artmaya başladığından beri. Kahretsin, bana namuslu rolü yapma, gerçekten sinirleniyorum. Kursanov ayağa kalkarak masasının etrafını dolandı. Boyu en fazla 1.70 olmalıydı. Kilosu da 60'dan fazla değildi. Yine de hiç korkmadan bu dev gibi adama kafa tutuyordu. Zaman değişti babalık. Buraya gelemezsin ve kendi kanununu uygulayamazsın. Ajanlar tarih kitaplarında kaldı. Gregoire sonunda güçlü durumda olmadığını anladı. Öncelikle buraya oğlunu, kendi tensel arzusunun günahını almaya gelmişti. Üstelik uyuşturucu konusunda rahatsızdı. Asla alt edemediği tek düşman. "Dinle," diye karşılık verdi daha sakin ses tonuyla. "Bu gözaltı seni hiçbir yere götürmez. Her ne halsa bunları temizlemeni sağlayacak olan benim oğlum değil. Şimdi tutanağı yırt, işe eşelemeyi bırak ve..." "Seninle aynı fikirde değilim," dedi Beriki yumuşak bir sesle. "Daha ziyade soruşturmayı derinleştirmek istiyorum. Zaten evi aramak için de izin aldım." "Kahrolası, ne halt etmeye çalışıyorsun?" diye öfkelendi Morvan. O arada sırada bir çizgi çeken bir finans uzmanından başka bir şey değil. "Kapı arkanda. Bizi tehdit etmek için buraya geldiğini unutmaya çalışacağım." Morvan bir adım geriledi. Gözüne pencere ile toksikomanların intihar etmelerini önlemek amacıyla takılmış demir parmaklıklar çarptı. Bu parmaklıklar haki ceketli velet için mükemmel bir güvenlik ağı oluşturuyordu. Morvan tam saldırıya geçecekti ki bir anda aklına bir şey geldi. Taşaklı ama aynı zamanda da akıllı. Bir zamanlar çok işine yaramış olan fil hafızası sonunda harekete geçmişti. Kursanov yaygın bir isim değildi ve bu adı burada 36'da duymuşluğu vardı. İbnelere hitap eden bir hamamlar zincirini gizlice idare ettiği ortaya çıkınca kibarca emekliye sevk edilen Morvan'ın kuşağından bir polisin adıydı. Birinci bölgede asayişi sağlayacağına, homoluğun mantar gibi yayılmasına yardımcı olmuş ahlak masasının kötü şahsiyetlerinden biri. Şansıma onun ailesinden biri çıkabilir. "Eskiden bir Kursanov tanırdım," dedi düşünceli bir edayla. "Umarım onunla bir alakan yoktur." Adli polis cevap vermedi ama suratı donup kaldı. Yüzü iyice soldu. Gözünün altındaki mor halkalar daha da koyulaştı. "Babası, kesinlikle." "Güzel günlerdi," diye devam etti Morvan haince. "Herkesin kendi işini serbestçe yaptığı zamanlar." "Lanet olası pislik." Morvan daha hızlı davrandı. Silahını çekmesini engellemek için onu bileğinden yakaladı. Diğer eliyle boğazına sarıldı ve kafasını masanın üstüne bastırdı. "Akıllı ama aynı zamanda da taşaklı." Daha fazla bastırdı. Veled'in suratı beyazdan yeşile, yeşilden kırmızıya döndü. Herif morarmaya başlayınca Morvan elini gevşetti ve adamın kulağına fısıldadı. "Git oğlumu getir Götveren. Aksi takdirde bu kattaki herkes babanın, sahibi olduğu Türk hamamında ufaklıkların çükünü emdiğini öğrenecek." 10 dakika sonra Luwak okulda kalma cezası sona ermiş bir çocuk gibi utangaç ve süklüm püklüm halde buruşmuş elbisesiyle göründü. Onu görür görmez Morvan tüm öfkesinin geçtiğini hissetti. Onun yakışıklılığına hep hayran olmuştu. Bu konuda büyük bir gurur duymaktan kendini alamıyordu. Baba oğul konuşmadan kapıdan çıktılar. Morvan başıyla ileride çift sıra yaparak park etmiş arabayı gösterdi. Şoför çoktan hazır ola geçmişti bile.
"Baba."
"Bin."
"Hayır, açıklamama izin ver."
"Yeter. Burnuna her ne çektiysen öğrenmek için bu aptallara ihtiyacım yok.
Seninle başka bir şey konuşmak istiyorum."
Morvan durdu. Bir kez daha Luwak'ın uyuşturucuya, alkole, her şeye rağmen inatla bozulmayan tazeliği ve düzgün yüz hatları onu şaşırtmıştı.
"Sofia."
"Ne? Sofia mı?"
"Beni ihbar eden o. O ve avukatı benim aleyhimde bir dosya düzenlediler. Dedektiflerle birlikte hepsi bu. Onu tanımıyorsun, her şeyi yapabilir. O..."
Morvan şoföre işaret etti ve oğlunun kapısını kendisi açtı. Bir halt edemezler. Gözaltı ile ilgili her şeyi yok edecekler ve...
Beni tehdit etti baba.
Morvan yeniden durdu. Oğlunu kurtarmaya çok geç geldiğini sonunda anlamıştı.
Sen ne yaptın?
Boşanma anlaşmasını imzaladım. Ben... Luak cümlesini tamamlayamadı. Morvan ona var gücüyle bir tokat atmıştı. İlk kez çocuklarından birine el kaldırıyordu.
49. Bölüm.
Ne halt ediyorsun lanet olası? Öfkeli Kentaros'un sesi, annelerine dayak atarken mutfak duvarlarında yankılanan ses. Erban sonunda babasını aramaya karar vermişti.
Soruşturmayı kovalıyorum.
Kahrolası, en azından kulaklarını dört açamaz mısın? Tüm Bretanya yangın yeri gibi, haberin var mı?
İşler karıştı ve...
Hala senden bana bir rapor gelmedi.
Yeni bir ölüm oldu.
Kim?
Amiral Di Greco.
Sessizlik. Erban yumruğunu babasının tam karnına indirmiş gibi bir izlenime kapıldı. Birden uzun süreden beri tahmin etmesi gereken şeyi anladı. İki adam tanışıyorlardı.
Ne oldu?
İntihar.
İmkansız.
Ervan gülümsedi. Jetonu biraz geç düşüyor olsa da içgüdülerine güvenebilirdi.
Tanışıyor muydunuz?
Cevap yoktu.
Seni arayan o muydu?
Sonunda ihtiyar kabul etti. Ben Gabon'da polisken onun filosu Port Gentil'deki petrol kuyularını koruyordu. Adada ceset bulununca geçen hafta sonu beni aradı.
Leş yiyiciler daima dirsek temasındadır.
Charles de Gaulle gittiğinde Di Greco ona bundan bahsetmemişti. Sırdan alınan haz ya da daha da kötüsü.
Onunla temas halinde miydin?
Pek sayılmaz, zaman zaman görüşürdük.
Hangi vesilelerle?
Madalya seremonileri, resmi törenler, buna benzer saçmalıklar.
Tüm bu yıllarda donanmadaki görevi tam olarak neydi?
Hiçbir fikrim yok, sana söyledim. Afrika'dan bu yana onunla çalışmadık. Sormak istediğim buysa. Ama şunu biliyorum. İntihar onun tarzı değildir.
Dün gece kafasına bir mermi sıkmış. Charles de Gaulle'de.
Saçma.
Onu kamerasında bulan benim. Kriminal teknisyenleri çalışıyor. Bunu doğrulayacaklardır.
Ervan babasının soluklarını duyuyordu. Yavaş ve ağır. Afrika'nın dumanlı topraklarında bir manda.
''Cinayetle ilgili olduğunu mu düşünüyorsun?'' diye sordu sonunda Morvan.
''Belki.
Bir polisin sadece iki cevabı vardır. Evet veya hayır.''
Di Greco K-76'nın öğrencilerini koşullandırıyordu. Onları işkence yapmaya, zor deneyimlere katlanmaya zorluyor, süper askerler haline gelmeleri için güçlüklere alıştırmaya çalışıyordu. Belki de pilotlardan birini delirtti. O da Vissa'ya saldırdı.
Ervan buna kendi de inanmıyor ama babasını yoklamaya çalışıyordu.
Bir şey daha var. Di Greco ile Vissa oldukça garip bir şekilde yazışıyorlarmış.
Bunların hepsi dolaylı şeyler. Somut olarak elinde ne var?
Cinayet gecesi randevuları varmış.
Yani görüşmüşler mi? Kanıtların nerede?
Ervan soruyu geçiştirdi. Di Greco'nun intiharı bu sabah açıklanacak. Bu davranış bir itiraf olarak kabul edildi bile.
Bu kötü, öyle değil mi? Onu tüm bunların dışında bırak.
Neden?
Onun bu pislikle ilgisi yok. Beni arayan o. Bir an önce bu soruşturmanın tamamlanmasını istiyordu. Ve benden bu süreci yönetebilecek sağlam bir polis talebinde bulundu. Gerçek katil etrafta dolanırken siz onun hatırasını kirleteceksiniz.
Lontano adı sana bir şey ifade ediyor mu? Bu kez sessizlik hatırı sayılır bir şekilde uzun sürdü. Ervan yaşlı casusun şaşırmasına bu denli sık rastlamıyordu.
Ne demek olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun?
Telefonda olmaz.
En azından bana bir ipucu ver.
Hayır, seninle yüz yüze konuşmam lazım.
Sesi son derece sakin ve güçlü çıkıyordu. Ervan asla böyle bir otoriteye sahip olamayacaktı. Bu gerçek patronlar ile kendisi gibi asfaltı yalayanlar arasındaki farktı.
Ana konumuza dönelim dedi yeniden babası. Katilin kimliği hakkında az da olsa bir fikrin var mı?
Hayır.
Öyleyse Paris'e dönüyorsun hemen. Bebeği onlara bırakıyorsun ve dönüyorsun.
İmkansız. Soruşturmaya başladım ve...
Kes sesini, burada yapılması gereken daha önemli şeyler var.
Öyle mi?
Ne?
Babası derin bir nefes aldı, sonra cevap verdi.
Kız kardeşin kayboldu.
Onu izlettiğini sanıyordum.
İzletiyordum. Adamlarım onu kaybetti.
Ne zaman?
Dün öğleden sonra onları ekti. Kaygılanıyorum.
Cep telefonunu kontrol ettin mi?
Bununla senin ilgilenmeni istiyorum.
Söz konusu bile olmaz. Buradaki işi bitireceğim.
Morvan düşünüyor gibiydi.
Basın toplantısı barutu ateşleyecek diye karşılık verdi. Çok daha ağır başlı bir ses tonuyla. Askerler ve jandarma büyük bir manevra başlatacaklar. Herkesin gözü Finisterre'de olacak. Paris'e dön ve Gael'le ilgilen. Daha sonra bir karar verirsin.
Ya somut kanıtlar?
Olay herkes tarafından duyulunca savcılık bir sorgu yargıcı atayacak. Bunu benim kadar sen de biliyorsun.
Babası haklıydı. Basın toplantısından sonra iç silahşorun yardımıyla da olsa soruşturmasını tek başına sürdürmesi imkansızdı. Politikacılar, basın, kamuoyu baskı yapacaktı. Soruşturma bir devlet vakasına dönüşecekti.
''Sana bir önerim var.'' diye devam etti Morvan. ''Paris'e dön, kız kardeşini bul. Ardından eğer katilin kimliği hala tespit edilememiş olursa ve yeni bir ceset daha bulunursa oraya dönersin. Bana inan, bir veya iki gün uzak durmak sana iyi gelecektir.''
Ervan pencerenin önünde durdu ve havanın biraz daha soğuduğunu anladı. Nöbetçiler bayrakları indiriyor, pencereleri kilitliyor, kapıları kapatıyorlardı. Teyit edilmiş fırtına beklentisi. Ervan bir anda büyük bir bıkkınlık hissetti. Bu askeri üs, bu askerler, bu bölge, Paris köprülerini, asfalt kokusunu, egzoz gazlarını, kentsel şiddetin aile içi cinayetlerini özlemişti.
''Yaluak'' diye sordu, sanki geri dönmek için kendine bir sebep daha arıyordu.
''Onu serbest bıraktırdım.''
''Nasıl?''
''Boş ver.''
''Devamı gelecek mi?''
''Hayır, ancak daha kötüsü oldu.'' Bu salak boşanma sözleşmesini imzalamış. Gözaltındayken Sofia ondan imza koparmayı başarmış.
Gözlerinin Moğol kıvrımları, çilleri, uzun saçları, akşam yemeğine davet etmesi.
Bu daha ziyade iyi bir haber, öyle değil mi?
Bu ailemizin sorunu, kimsenin anlamadığı da bu.
Bizi açıkla o zaman.
Geri dön, bunu yüz yüze konuşuruz. Yoksa Breton tabiyetine mi geçmek istiyorsun ha?
Ervan işin lehte ve aleyhte yanlarını bir kez daha düşündü. Paris'te ihtiyarı Lontano ile ilgili sorgulayabilir ve Di Greco'ya satranç tahtasında bir yer bulmayı başarabilirdi.
''Bugün öğleden sonra orada olurum.'' dedi sonunda. ''Ofisinde görüşürüz, hemen yola çıkıyorum.''
''Önce kız kardeşini bul.''
''Bu akşamdan önce bulurum. Ayrıntılı telefon dökümleriyle işe başlarım.''
''Saat 3'ten sonra seni Bovo meydanında bekliyorum. Bırak başlarının çaresine baksınlar.''
Babası telefonu kapattı. Ervan yerinden kıpırdamadı. Kulağında babasının sesi, camları ıslatan sağanağa görmeyen gözlerle baktı. İhtiyar, Gael, Luwak. Aile resmini tamamlamak için birden annesini arama isteği duydu. Evin sabit hattını... Maggie her zaman cep telefonunu çantasının dibinde ya da bir çekmecede bırakırdı. Eski bir hippie olarak elektronik cihazlardan ve onların kanserojen dalgalarından sakınırdı.
Telefon zili yankılandı, cevap yoktu. Eskiden olsa kaygılanırdı. Babası onu dövmüş müydü, yaralamış mıydı, öldürmüş müydü?
Nihayet telesekreterin mesajı. Ervan eskiden olduğu gibi bugün de kendini kötü hissettiğini anlayarak mesaj bıraktı. Aslında hep korkuyordu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 247.